Can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, can dostlarımız, değerli dinleyenlerimiz, çok değer verdiğimiz gönül dostlarımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programındasınız. 2020'nin 40. programı elhamdülillah. Sizleri Muğla'dan selamlıyorum. Arada bahsediyorum, bir Türkiye turnesindeyiz diye. İnşallah gönül külliyemizi özlüyor. Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden diye selamlayacağımız günlerin özlemiyle, buluşacağımız günlerin özlemiyle. Ama görevimizi, sorumluluğumuzu da ifa ederek, bu sorumluluktan kaçmayarak elimizden geldiğince güncel bilgilerle, yeni bilgilerle karşınızda olmaya çalışıyoruz. Aziz dostlarım, hatırlayacaksınız geçen hafta ailemizin huzurunun önündeki engelleri, problemleri anlatıyordum. 27. maddede kalmıştık. Dava şuuru eksikliği, ailenin bir davasının olmamasını, inşallah oradan devam edeceğim. Ama çok kısaca bir hatırlayacak olursak, hem gençlerin önünde 11 ölümcül günahtan bahsetmiştim. Buna odaklanmamız gerektiğini, buna bir çare bulmamız gerektiğini, uzmanlarımızın, kanaat önderlerimizin, kafa yoranlarımızın gençlerin bu sorunlarına çözüm bulmaları gerektiğini arz etmiştim. Aslında keşke bir 10 yıllık bir plan yapılabilse ve işte 11 problem, 11 yıl, her problemi bir yıl, özel bir yılın teması olarak seçip o temayı yıl boyunca işleyebilsek, odaklanmak adına ben bu focusing on your core business diyorlar ya, ana işe odaklanmak. Bu ana işe odaklanmayı, mesajın tek olmasını, sürekli olmasını, devamlı olmasını ve belli bir süre boyunca sıklıkla verilmesini çok önemsiyorum. Şehvet düşkünlüğü dedik, küfürlü ve ahlaksız konuşmalar dedik, gayri ahlaki davranışlar, lüks ve marka düşkünlüğü, uygunsuz kıyafetler, doyumsuzluk, kanaatsizlik, namaza dikkatsizlik, anne babaya itaatsizlik, saygısızlık, cep telefonu bağımlılığı ve diğer bağımlılıklar tabii. Evde odalarındaki dağınıklık yavrularımız için ve kişisel bakımsızlık gibi. Burada tabii kişisel bakımsızlık deyince hepsini anlattım size ama hocam bu sefer de çok süslü püslü oluyorlar gibi aklınıza gelebilir ama bu boş vermemek, tabiri caizse amiyane tabirle salmamak, bakımlı olmak, vücudun Allah'tan emanet olduğuna inanarak ona bir bakım ve dış görüntü itibariyle de pejmurda olmamak, onu ifade ediyorum. Aziz dostlarım, ailedeki huzurumuzun önünde 27 engel bu 11 ölümcül günahla birleşti. 39 madde saymış oldum size geçen programda. Yaklaşık bir 22-23 madde ya da 24 madde daha sayıp inşallah programın bu konusunu kapatmış olacağız. Aile, birbirimizi anladığımız huzur yuvamız. Ama maalesef hani anlama derken, anlaşma derken biz aslında aynı anda olmayı kastediyoruz. Birisini anlıyorsanız andaş olursunuz, aynı anda olursunuz. Eşimiz bir sıkıntı yaşıyorsa siz de sıkıntı yaşarsınız. Hazreti Hatice Sultan Validemizi hatırlayalım. Resulullah Efendimiz çöl sıcağında, kavurucu sıcakta seyahat ederken onu gölgede değil güneşte beklermiş. Muhammedül Emin'i çünkü o sıkıntıdayken kendini o feraha bırakmazmış. Andaş olma işte, anlama adına. Aynı anı yaşayabilme. Şu anda gençlerimizle ilgili zaman zaman hani sıklıkla, zaman zaman derken hani sanki uzun aralıklarla gibi sıklıkla gençlerimizle bir arada oluyorum. Hep sanki sorun gençlerdeymiş gibi aktarılıyor ama gençlerin açısından baktığımızda da sanki hani büyükler çok mu iyi diyorlar. En son mesela geçen hafta dava şuuru eksikliği dedim. Davasına sahip çıkan, bu şuurda olan büyükler vardı da gençler onları modellemedi mi? Şimdi gençlerin örnek alacağı rol modeli 10 kişi saysak, 5 kişi saysak, 3 kişi saysak zorlanırız yani. Ama diğer camianın o hop hop top kültürü dediğimiz üçlü yıkım harekatında her konuyla alakalı kendi önderleri, rehberleri, kılavuzları, idolleri vardır yani. Çocuk kimi, genç kimi modelleyecek? Gördüğünü modelleyecek. Aile içerisinde anne ve baba iyi örnek değilse, dede ve nine iyi örnek değilse, hala, dayı, amca, teyze birbirine düşman, ailede ambargo var, dostluk, akrabalık, arkadaşlık, ziyaretleşme, hediyeleşme, muhabbet yoksa çocuk da bunu ilk önce arkadaşlarıyla yaşayacaktır. Bu tür bir ailenin sıkıntısı çocukta arkadaş kavgası, akran şiddeti ve kendine olan zarar verici vurdum duymaz faaliyetlerle devam edecektir. Dolayısıyla hani bir yerde bir sorun varsa öze, asıl sebebine bakmak gerekiyor, öze inmek gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda gençlerimizi anlayabilmemiz adına onların ana dertlerini bizim teşhis ettiğimiz şekliyle değil de onların kendi dilinden anlamak, onlarla hasbi hal, harbi hal, hasbi ve harbi bir şekilde konuşabilmek gerekiyor. Ama takdir edersiniz bugün kuşak jenerasyonları, kuşak çatışması, kuşak farklılıkları yüzünden hani gençlerin gittiği mekanlara orta ve ileri yaş grubu gitmez. İleri yaş grubunun olduğu yüksek tecrübe merkezlerine gençler vuramaz. Böyle kuşaklar arasında bir bölünmüşlük vardır ya da bir duvar vardır. Bu açıdan hani bu program ailede huzur arayışı programı, aile huzurumuzu aramak, bulmak adına en azından tamam toplumsal olarak toplumu kurtaramayabiliriz, ailemizi kurtarabiliriz ama ailemizde eşimizi ve çocuklarımızı anlamak adına sürekli size zaman zaman söylediğim gibi aile toplantıları, onlara sorular sormak, onların dertlerini dinlemek, onlarla ilgilenmek, onlar için Antep tabiriyle yürek özetmek çok faydalı bir faaliyet olabilir. Tabii huzurun önündeki, başarının önündeki, aile saadetinin, mutluluğun önündeki engeller diye anlattığım ailede birbirimizi anlayamamak her şeyden evvel bir sevgi uygarlığını da ortaya koyuyor. Bir sevgi yumağı, birbirini seven, birbirini sayan, birbirinin hakkına, hukukuna riayet eden bir aile olmak gerekiyor. Hani kaybetmişler savaşı demiş, say niye? Efendim demiş, barut yoktu, daha sayayım mı? Demiş, dur burada. Ya barut yoksa hiçbir şey yok demektir yani. Bu anlamda sevgi yoksa hiçbir şey yok demektir. Onların bizi sevebilmesi adına, çocuklarımızın, gençlerimizin, eşimizin bizi sevmesi adına, sevebilmesi adına bu muhabbeti artırıcı faaliyetlere biraz yönelmek lazım. Benim acizane kendi hayatımdan gördüğüm kadarıyla bir insan kalbinde sevginizi neşrünema kılacak, artıracak, o hub dediğimiz sevgi ve muhabbet tohumunu gönüllere ekecek olan en önemli tohum fedakarlık tohumudur. Yani birine karşı bir fedakarlık yaptığınızda, birini önemsediğinizde, birine bir hediye aldığınızda, birine kendini önemli ve değerli hissettirdiğinizde onun sevgisinin arttığını görüyorsunuz. Sürekli, kesintisiz bir ilgi gerekiyor. Hani ayda yılda bir kere aklımıza geldiğinde değil de eğer takip edildiğini biliyorsa, bu takip derken dedektiflik adına söylemiyorum aziz dostlarım. Diyelim dişinde bir problem vardı. Doktora gidecekti. Siz onu 2 ay sonra gördüğünüzde, ya geçmiş olsun inşallah doktora gittin şifa buldun diye sorduğunuzda, ha demek ki ben bu kişinin hayatımda çok önemliyim. Beni unutmamış, unutulmaz bir kişiyim ben. Bu kendini daha değerli hissettirir. 29. madde zaman problemimiz. Aslında bunu bir numaraya da yazabilirdim ama biraz böyle farklı konular, birbiriyle bağlantılı konular ele alındığı için bu aralarda geldi. Zaman yoksa hiçbir şey yok can dostlarım. Ama zamanla ilgili şöyle 2 önemli hususa değinmek isterim. Birincisi, en adaletli ve eşit dağıtılan, herkese eşit miktarda pay edilen ama en değerli kaynak. Şimdi biz aklınıza şöyle gelir, ya hocam bu kadar zaman vereceğine Rabbimiz herkese adaletli olup eşit olup eşit para verseydi. Benim de işte 10 milyon dolarım, 100 milyon dolarım olsaydı. İnanın aziz dostlarım, 100 milyon doları değil, 100 milyar doları olan insana da sorsanız, son yılıysa bu yıl, bu yılın, bu ömrün bir yıl uzaması için o 100 milyon, o 100 milyar doları harcardı. Harcadıklarını da görüyorsunuz. Daha fazla hayatta kalabilmek adına. Dolayısıyla hani para mı kıymetli, zaman mı kıymetli? Para gelir gider, kazanılır, artar, eksilir, yeniden gelir ama zaman yeniden gelmiyor. Bu anlamda 24 saatimizi, 1442 dakikamızı, 84.600 saniyemizi herkese eşit verildiğine göre bütün uygarlıkları, medeniyetleri, başarıları, huzuru bu verilen limit içerisinde, o gün içinde ertelenmiyor. Çünkü borç bakiye bırakmıyor, devredilmiyor, biriktirilmiyor. O an için geldiğinde harcamak ya da harcayıp tüketmeden değerlendirmek zorundayız. İkinci önemli unsuru, zamanın bu eşit dağıtılmasının ve bütün uygarlıkların o zaman diliminde yapılmasının dışında zamanla ilgili çok çok önem verdiğim ikinci unsur ise evde tekil olarak zaman harcamanın huzuru yok ettiğini ama bütüncül olarak, aile olarak zamanı birlikte harcadığımızda ya da zaman kazandırıcı faaliyetler, ömür kazandırıcı, ömre bereket kazandırıcı faaliyetler yaptığımızda zamanın bereketlendiği, katmerlendiği, daha fazla arttığı, etkisinin daha fazla büyüdüğüdür. Buna bir örnek vereyim. Diyelim ailenizde yabancı dil öğrenmeye çalışıyorsunuz. 5 kişisiniz, 6 kişisiniz. Her birinizin günde 1 saat yabancı dil öğrenmek için harcadığı toplamda 6 saattir. Her birinizin harcadığı 1 saattir. Ama bunun yerine 6 kişi bir araya gelerek 45 dakika harcasanız, yarım saat harcasanız ama toplu olarak harcasanız her birinizin zihninde o 1 saatlik tek başına çalışmadan çok daha verimli bir etki ve sonuç olacaktır. Buradaki şifre birlikteliktedir. Cemaat olmakta, cemiyet olmakta, toplu iş yapmaktadır. Namazımızı bile Rabbim, hani onun buyruğudur. Tabii ki onun emrine başımız kıldan ince, onun emrine amadeyiz, amenna, ama bir sevap veriyor yani tek başına kıldığımızda. Yanımıza eşimizi de kattığımızda, çocuklarımızı da kattığımızda, kısım akrabalar varsa onlar geldiğinde veya biz bir camiye gidip cemaatle kıldığımızda 27 kat oluveriyor hemen. Yani bir vakitlik sevapta o vakti 30 gün, bir ay boyunca kılmışçasına bir sevap kazanmış oluyoruz. Aziz dostlarım, hocam ben epey bir madde anlatıyorsun. 63 madde anlatmış olacağım size bu programın sonuna kadar. İşte geçen haftaki 27 maddeyi de ele alırsak toplamda. 63 maddenin en önemlisi nedir diye sorsanız ben kesinlikle zaman yönetimi derim. Yani ailedeki huzursuzluğun, şöyle düşünün. Hani geçim sıkıntısı var, evet kriz var, korona var, covid var. Rızık Allah'tan, amenna. Ama bu konudaki sorumlu olan bizlerin, maişet, geçim ve maişet telaşında olan bizlerin vaktini doğru değerlendirdiğinde Rabbimin ona bir bereket ihsan ettiğini, yeni kapılar açtığını görüyorum. Ya da eve gittik mesela derli toplu değil, dağınık, işte yemek yapılmamış, ortalık çok pis. Eşimizin vaktini yönetememeyle ilgili bir sorunu vardır. Ya da çocuklarımızın dertleri zayıf, işte katılmıyorlar eğitimlere, kendilerini geliştirmiyorlar falan. Bütün bu problemler zamanı etkin yönetememekten çıkıyor. Dolayısıyla iyi bir anne baba olarak çocuklarımıza kazandırmamız gereken en temel unsurlardan bir tanesi zaman tasarrufu konusunda, zamanı tasarruf edip biriktirmekle ilgili bir onlara usul, yöntem, edep, adap verebilmemizdir. 30. maddeyi söylemeye yüzüm yok. Çünkü epey fazla kilom var ama niyetimizi aldık. İnşallah dualarınızı beklerim. Bu fazla yeme alışkanlığı insanları eski tabirle biraz hımbıl, biraz yavaş, biraz daha fazla hareketsiz hale getirdiği, artı vücuda daha fazla zarar verdiği için bu konuya fazla değinmek istemiyorum. Limetekulunu meletef alom. Hani bende de var olan bir unsuru, aman bundan kurtulun diye. Ama hani arada programlarda söylerim aziz dostlarım, bu programı kendime de yapıyorum. Önce kendi kulaklarım içinde konuşuyorum. İnşallah huzurunuzda bu konuşma bize de, size de, hepimize tesir eder. Bu fazla yeme alışkanlığından bir an evvel kurtuluruz. 31. madde, sezmede sıkıntı var aziz dostlarım. Birbirimizi sezmede sıkıntı var. Hatta öyle ki bazen hani gerçekten anlamıyoruzdur. Gerçekten çabamız vardır ama anlayamıyoruzdur. Bu öyle değil. Tamamen çocuklarımız kapsam alanı dışında, radarın kapsam alanı dışında eşimiz kapsam alan dışında, biz onların kapsam alan dışındayız. Dolayısıyla birbirimizi sezemiyoruz. Sezmemek nasıl bir problem doğuruyor? Şöyle bir şey düşünün. Bir yerde bir tehlike var. Sezmezseniz zarar görürsünüz. Ama bir yerde çok büyük bir güzellik, bir avantaj, bir iyilik var. Onu sezmezseniz yine zarar görürsünüz. Birincide kötünün size zarar vermesini engelleyemediğiniz için kötülüğü sezmemeniz sizi zarara sokar. İkincide bir yerde iyilik var. Ondan faydalanamadığınız için kardan zarar eder. Yine zarar görürsünüz. Her halükarda iyi ve kötüyü, hayrı ve şerri sezmek, bununla ilgili tedbirimizi almak zorundayız. Aziz dostlarım, 32. madde fazla uyuma alışkanlığı. Yani Türkiye'de 8,5-9 saatmiş ortalama. Dünya Sağlık Örgütü 6 saat, 7 saat gibi bir öneride bulundu. Çocuklarla ilgili 8 saat diye bir öneride bulundu. Ya bununla alakalı ben az uyuyan bir kardeşinizim. Yani sonrasında da kalkıp işte seminerler, seyahatler, en azından görevimizi, işimizi yapacak düzeydeyiz. Arada evet uyku ihtiyacı olmuyor mu? Oluyor. Ama eğer öğle uykusu uyuyorsanız, kaydole 45 dakika, yarım saat bir öğle uykusu yapabiliyorsanız, ikindinden sonra uyumuyorsanız, yatsıdan sonra hemen uyuyorsanız, bir de gece teheccüde kalkabiliyorsanız, daha fazla REM uykusu gördüğünüz için, REM uykusunda rüya görerek uyuyabildiğiniz için beyin deşarj oluyor. Uyku dediğimiz beynin günlük bütün faaliyetlerinin klasifikasyona uğrayıp raflarına, dosyalarına klasifiye edilmesi, düzenlenmesi, tertiplenmesi. Yani sabah kalktığımızda çok rahat değilsek büyük ihtimalle bu dediğim şeylere riayet etmemekten dolayıdır. Tabii ki son yediğimiz, son içtiğimiz, hani uyku kalitemiz, uyuma kalitemiz etkiliyor, yatağımız etkiliyor, odamız etkiliyor. Uzmanlar, doktorlar özellikle yatak odasında hani bir küçük hava alabilecek bir pencere, pencereyi tamamen açmak adına değil ama kışın bile hani taze havanın içeriye girişinin sağlanması gerektiğini söylüyorlar. Oksijen kalitesi de uyuma alışkanlığımızı etkiliyor. Uykuyla alakalı bunun huzurumuzu nasıl bozduğu, yani sabahleyin kalktınız mesela çocuklar kalkmıyor. Ya da anne kahvaltı hazırladı işte çocuklar uyanamıyor. Ya da sabah işe gitmek zorundasınız uyanamıyorsunuz. Her türlü huzursuzluk kaynağı olan bir problem olarak ortaya çıkıyor. 33. madde entelektüel yetersizlik, kendimizi geliştiremememiz. Şimdi en azından yani politikayı çok sevmem, siyasi bir kimliğim ve kişiliğim yoktur. Ama Doğu Akdeniz'de olanlarla ilgili elhamdülillah dün akşam Libya ile yapılan deniz sınırı mutabakatı anlaşmamızın bizi Akdeniz'de çok daha güçlü kılmasıyla ilgili, Mısır'la, İsrail'le, Lübnan'la, Suriye'yle, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Katar'la, İran'la, Azerbaycan'la, Ermenistan'la, Rusya'yla, işte bir taraftan Bulgaristan, Yunanistan, Avrupa Birliği, Amerika, Rusya, bütün bu ülkelerle olan diyalogumuz, ilişkimiz, düşmanlığımız, hasımane tutumumuz, olası çatışmalarımız en azından Türkiye Cumhuriyeti'ni etkileyecek ana konularla ilgili bir entelektüel birikimimizin olması lazım. Nereden başlayalım hocam diye soracak olursanız ben tarih şuurundan başlayın derim. Çocuklarınızla evde tarih okumaları yapın. En azından yakın tarihi, Osmanlı tarihini, bir Selçuklu tarihini, bir İslam tarihini, hani Doğu Roma'ya, Antik Yunan'a kadar gidemiyorsanız bile, ilk çağlara kadar insanlık tarihini okuyamıyorsanız bile, bu dediğim üç tarihi bilmek, en azından ortak dili kullanmanız, sorunlara aynı bakış açısından bakmanızla ilgilidir. Bugün Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki hazımsızlığı, Ermenistan'la alakalı ona yandaş tutumu, Aliyev'i çok edepsiz bir şekilde Macron'un arayıp Türkiye size yardım ediyor mu diye dünyayı kana bulayan bir sömürgeci, soykırımcı ülkenin başkanının, Afrika'yı mahveden, katleden soykırımcı bir alçağın tutup da işgal altındaki bir bölgeyi kurtarmaya çalışan bir ülke devlet başkanına bu şekilde edepsiz, üstürüpsüz bir soru sorması kadar alçak bir davranış ben bilemiyorum. Dolayısıyla altyapısını bilmek gerekiyor. Tarihi seyrinde Ermeni örgütleri nasıl kullanıldı 100 yıl önce? Zayıfladığımız anlarda Fransa'nın yardımıyla, Avrupa'nın yardımıyla Osmanlı'nın çöküş döneminde bu çeteler nasıl kullanıldı? Türkiye'de ne tür katliamlar yapıldı? Doğu katliamlarında Ermeni çetelerin rolü neydi? Tehcir'den önce ve sonra olan olaylar neydi? Yani bunu bilmek gerekiyor. Bu anlamda tarih okumasıyla başlamanızı öneririm. Bunun yanında hani bir bilim dili anlamında coğrafyayı bilseniz çok iyi olur. Teknolojiyi bilseniz, teknolojik gelişmeleri bilseniz, insanı bilseniz psikolojik manada, sosyolojiyi bilseniz toplum manasında, genetiği bilseniz insanın yaratılışı manasında size belli bir bakış açısı kazandıracaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda Etmünür Arıkan'a bakabilirsiniz. Tweet adresim birkaç takip ettiğim yerel ve siyasi karakter dışında tamamen kendi hocalarımdan oluşur. Kanaat önderlerinden oluşur. Benim hayatıma dokunmuş, kitaplarını okuduğum, seminerlerine katıldığım, görüşlerinden etkilendiğim kişilerden oluşur. Onlardan günlük, anlık beslenirim ve bu beni rotada tutar. Bu anlamda hani siz de kendi odağınızla alakalı sosyal medyayı da bu anlamda uygun manada kullanabilmiş olursunuz, modellemiş olursunuz. 34. madde, kötü iletişim, aile huzurunun önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Başarımıza engel, işimizi iyi yapmaya engel. Yani bir işimizde iletişim diye Anadolu coğrafyasında karış karış dolaştığım şu topraklarda anlatıyorum. İletişim ana işimiz. Din nedir diye sorsanız iletişim derim. Dünya nedir derseniz iletişim derim. Başarı nedir derseniz iletişim derim. Eğitim nedir derseniz iletişim derim. İletişim kuramadığınızda, iletmek işiniz olmadığında iletemiyorsunuz zaten. Aşk nedir diye sorsanız iletişim derim aziz dostlarım. Aile nedir derseniz iletişim derim. İletişimde olan aşıklar, aileler, akrabalar, şirketler, ülkeler, kurumlar çok daha başarılı bir hale geliyor. İletişimimizi iyileştirmek adına sizden istirhamım, yine bir aile toplantısına müracaat ederek yavrum, kuzum, bir tanem, aşkım, kıymetlim ne diyorsanız eşinize, çocuklarınıza, bu ailede işte hocamız anlattı, huzurumuzun önünde büyük bir engelmiş, gelin şu iletişimi iyiye doğru çevirelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tam metnini hatırlamıyorum ama El-mü'munu ye'lefu ve yu'lef diye bir hadis-i şerif var. Ye'lef, ülfet oradan geliyor yani, ülfet, muhabbet. Mü'min kendisi iyi geçinen, kendisiyle de iyi geçinen kişidir. Ve la hayra fî men la yu'lef ve la yu'lef. Metni yanlış hatırlıyor olabilirim, lütfen beni affedin. Yani mü'min geçimi iyi olan, kendisiyle de iyi geçinen kişidir. Kendisi iyi geçinmeyen, kendisiyle de iyi geçinemeyen kişide hayır yoktur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu anlamda hani ana işimiz iletişim. Bir yerde bir imam efendi görseniz iletişimi kötüyse hafızlığının ona bir hayrı yok. Kütüb-ü Sitte'yi hatmetmesinin ona bir hayrı yok. Peygamber Efendimiz'den bağıra çağıra bahsetmesinin yeni nesle, eski nesle, bizlere, sizlere bir hayrı yok. Bir öğretmen işte geçen yakalandı kameralara. Bir Kur'an kursu öğretmeni kemerle o küçücük yavruyu çığlık attıra attıra döverken Elbistan'daydı galiba. Diyanet İşleri Başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Kamuoyu gerekli olan tepkiyi koydu ortaya. Allah hepsinden razı olsun. Ama bu tür mendeburluk, bu tür yani adına ne diyeceğimi bilemiyorum. Hunharlık, gaddarlık, vahşilik, insanlık dışı bu eylem o öğretmenin, o hocanın ilmini hiçe düşürür. Solda sıfıra düşürür. Ya ama ben öğretiyorum, ama ben anlatıyorum, ama ben terbiye veriyorum. Herhalde bu şekilde olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla iletişimimizin böyle baklava kıvamında, tereyağı kıvamında, kaymak kıvamında olması lazım. Birbirimizin gönlüne tereyağından kıl çeker gibi girebilmemiz lazım. Kolayca o gönülde kendimize bir yer bulabilmemiz lazım. Biz kötü iletişim olan insanların semtine uğramıyoruz. Onların gönlüne girmeyi bırakın, bulunduğu odaya, eve, semte bile uğramak istemiyoruz. Aziz dostlarım, 35. madde, öğrenemiyorsa aile, yeni şeyler katamıyorsa hayatına, iki güne eşit geçiyorsa huzursuz olur. Yani nasıl ki bir fidanı ektiğimizde onu sulamazsak, bir çiçeği ektiğimizde sulamazsak büyümeyecekse, kuruyacaksa Bizim de sevgimiz, muhabbetimiz, huzurumuz kuruyor. O aile saksısı içerisinde mahvoluyor, gidiyor. Bunun için her dem taze doğarız, bizden kim usanası diyen Yunus Emre'nin, aynı nehirde iki kez yıkanılmaz cancağızım diyen Heraklius'tan, Mevlana Celaleddin Rumi'den esinlenerek o köprünün altından sular aktığını, dünkü girdiğimiz suyun bugünkü su olmadığını, dünkü girdiğimiz bedenin bugün de değişen bir beden olduğunu, dolayısıyla artık yeni bir güneş doğdu, yeni şeyler söylemek lazım cancağızım felsefesini, iki günü eşit geçen ziyandaysa, beşikten mezara ilim peşinde koşmak bize farzsa, hikmet müminin yitik malıysa, onu nerede bulursa alacaksa, اُطْلُبُ الْاِيْمَ وَلَا بِسْتِينَ ilim Çin'de bile olsa onu alın diye bize emredilmişse, öğrenmemizi, yükseltmemiz gerekiyor. Bakın, elhamdülillah son dönemde koronaya rağmen uzaktan eğitimin zirve yaptığı dünya üniversiteleri eğitimlerini ücretsiz hale getirdiler. Elhamdülillah dememin sebebi, mesela internetten lütfen aziz dostlarım takip edin, eğer İngilizceniz varsa. 15-20 bin dolarlık bir eğitim, Harvard Üniversitesi ki dünyanın en iyi üniversitesidir, korona hatırına ücretsiz hale getirdi. Birçok önemli dersi dünyanın en iyi üstadları, hocaları, profesörleri tarafından verilen. Bu şansı, bu fırsatı değerlendirin. Öğrenmenize öğrenme katın, bilginize bilgi katın. Hocam şimdi korona geldi, biz mahvolduk bilmem ne falan. 9 ayı geçen 2020'yi yaşadık. Son 3 ayındayız. Ekim, Kasım, Aralık. Ben size acizane, sizi çok seven bir kardeşiniz olarak şöyle bir tavsiyede bulunayım aziz dostlarım. 12 hafta kaldı. Bazı olayları insan unutamaz. Mesela 11 Eylül'de İkiz Kuleler yıkılırken onu nerede gördüyseniz, nerede izlediyseniz o olayı unutamazsınız. Aynen böyle bu korona belasını da unutamayacağız. Unutamadığımız için bu yılda yaşadığımız, evde ne kadar oturduk, boş boş ne kadar vakit geçirdik, ne kadar çok televizyonlarda faydasız program varsa onların müdavimi olduk. Beyinde bu da kazılacak. Ya işte hiç kitap okuyamadım. Bir yıl boş boş geçti öyle. Satış yapamadım. İş yerimden ayrılmak zorunda kaldım ya da atıldım ya da iş yeri iflas etti, ayrıldım falan. Bu tür hep sıkıntılı olaylar konuşurken eğer şöyle bir şey yaparsanız bu korona yılını, Covid yılını, 2020'nin felaketler yılını olumluya çevirebilirsiniz. Nasıl? Birbirinize mesela hani 34. madde iyi iletişimdi ya, kötü iletişim huzuru bozuyordu. O kadar iyi davranın ki, yani bir maliyet gerektirmiyor. Muhabbeti artmakla ilgili bir paraya falan ihtiyacımız yok. Merhaba da diyebiliriz. Merhaba canımın içi, nasılsın da diyebiliriz. Selamun aleyküm deriz öyle üstün körü. Selamun aleyküm. Başına es getirebiliriz. Elif lam takısıyla Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Nasılsınız aziz kardeşlerim, sevgili ailem, canımın içi bir tanem falan. Hani iletişim damardan olabilir. Dolayısıyla benim acizane tavsiyem, bir de bu bedelsizdir yani. Birbirinize o kadar iyi davranın ki korona bittiğinde 2021'de eşiniz desin ki ben korona günlerindeki aşkımı özledim. Çocuklarınız desin ki ben korona günlerindeki annemi özledim. Çalışanlara patron desin ki arkadaşlar ben korona günlerindeki Ahmet'i, Mehmet'i istiyorum. Bir başka çalışıyordunuz o zaman. Üstelik şu anda çalışmamız için, çok daha sıkı çalışmamız için çok büyük bir sebebimiz var. Krizdeyiz. Ekonomik olarak bu çöküşü, dünyadaki bu gidişatı tersine çevirmek daha fazla çalışmamızla, çabamızla, inovasyonumuzla, markalaşmamızla olacak. Aynen böyle öğrenmenizle ilgili size tavsiyem, bu yıla kadar hiç okumadığınız kadar şu son 3 ayda kitap okursanız, ya 2020 bitiyordu, son 3 ay kalmıştı. Bir gün bir hocamı dinledim radyoda. Diyordu ki her hafta en azından bir kitap okuyun. Hatta canınızı dişinize takın aziz dostlarım. Hayatınızın en önemli 3 ayı olacaktır. Size yemin ederim. Haftada 2 kitap okumaya çalışın. Bitirebilirsiniz. İnanın yapabilirsiniz. Bunu ailecek okumaya çalışın. Yapabildiğiniz kadarıyla. Paylaşın. Son 3 ay 2020'yi çok daha mükemmel bir hale getirecek. Ve şöyle diyeceksiniz. 2021, 22, 23 bundan sonraki yıllarda. Ya çok felaketler yılı olan 2020'de bile ben 24 kitap okumuş bir insanım. Neredeyse 15 güne bir kitap düşüyor. Bu rahat yılda mı okumayacağım? İlk emri oku olan bir dinin müntesipleri olarak, müminleri olarak okumaya bağlanmış oluruz. Can dostlarım, 36. madde tutku eksikliği. Passion dediğimiz o tutku. Gomul teri dediğimiz işimizle ilgili alın teri, akıl teri, gönül teri üçlüsünde işi severek yapma. Bir şeye tutkuyla bağlanma. Tutku deyince elhamdülillah şu Teknofest günlerinde aklımıza gelen o büyük kahramanı sevgili kardeşim Selçuk Bayraktar'ı anmamak mümkün mü? İnsanımıza, çocuğumuza, ailelerimize, anne babalarımıza bir ışık oldu bu kahraman vatan evladı. Libya'da, Suriye'de, Azerbaycan'da, dünyanın değişik yerlerindeki bütün operasyonlarda medar iftiharımız oldu. Burada tabii tutku derken iki şey var. Bir odaklanma, her onlara, predatorlara odaklanan Türkiye'nin kendisinin çok daha iyisini yapabileceğine odaklanarak 15 yıllık bir mücadelesinin sonucunda elhamdülillah dünyanın en iyisini yapıyor, en iyilerini yapıyor. Onun sayesinde, onun vesilesiyle gençlerimize de bir tutku bulaştırdı. Tutku bulaşıcıdır çünkü. Sinerji sizdeki enerjinin karşınızdaki kişiye sinerek sizi daha enerjik hale, grup olarak daha enerjik hale getirmesidir. Türkiye'de teknolojik bir devrim oluştu. Mustafa Varank Başkanımız da Allah razı olsun çok destekliyor. Cumhurbaşkanımız çok destekliyor. Allah ebeden razı olsun. Dışarıdakiler tabii ki çamur atacaklar. Damada teşvik diyecekler. Asla öyle bir şey yok. Yok damat şu kadar fon kullandı diyecekler. Asla öyle bir şey yok. Kaldı ki olsa ne olur yani. Türkiye'yi bu duruma getiren bizzat için elimizden gelen bütün kaynaklarımız feda olsun. Yeter ki sadece bunu yaptığı İHA'lar, SİHA'lar, TİHA'larla ilgili söylemiyorum. Akıncı ile ilgili, Balık'la ilgili söylemiyorum. Gençlerimize bilimi, teknolojiyi, savunma sanayinin namus olduğunu, namus bekçiliği adına da vatanı korumak adına bu teknolojiye kafa yormak gerektiğini, uzayı, gökyüzünü, gökleri, füzeleri, uyduları, uçakları, İHA'ları sevdiren bu kahramanın tutkusu bizlere de bulaştı elhamdülillah. Tutkuda şöyle bir şey vardır. Aile olarak bir şeye tutkuyla bağlanırsanız, anne olarak, baba olarak, mesela anne Ebru yapmayı tutku derecesinde sevdiğinde bu tutku çocuklara bulaşır. Sır budur yani. Bir konuda tutku tabii olumlu manada olması kastıyla televizyon bağımlılığı adına değil, çocuklarımıza da bulaşır. Allah tutkudan mahrum bırakmasın. Çok önem veriyorum. Tutkuyu hayatımızdan, tutkuyu eksik kılmasın. Çünkü bir yaşam sevincidir aynı zamanda. 37. madde aile huzurumuzun önünde aşırı mükemmeliyetçilik. Beğenmeyen anneler, beğenmeyen babalar. Şimdi yavrular benim yanımda telefona bakarken bazen dışarı çıkarlar. Sorarım, yavrum niye çıkıyorsun? Gel yanımda konuş, hani ben de bileyim. Ya baba hani yanlış konuşursak falan. İzah ederim ben de. Evet yanlış konuşacaksın, ben de düzelteceğim. Hani benim tecrübem biraz daha fazlaysa. Ama çok böyle aşırı mükemmeliyetçilikle, aşırı pimpiriklikle sık boğaz ederseniz hiç semtinize uğramazlar. Yaptıkları işleri yanınızda yapmazlar. Saklanırlar. Hani bazı restoranlarda mutfağımızı gezebilirsiniz diye bir özgüven vardır ya. Aynen öyle. Yani çok aşırı mükemmeliyetçi olmayın. Hızlı olun. Gerektiği kadar limitinde olun. Aşırı mükemmeliyetçilik biraz huzurun önünde bir engel. Temizlik hastası hanımefendiler vardır. Allah yardımcıları olsun. Bu bir hastalıktır. Rabbim tedavisini lütfeylesin. İşte mükemmel temiz olacak. Ya temiz olsun yeterli. Hani Resulullah Efendimiz'in hayatından daha temiz olacak bir haliniz yok. Sabunun, dezenfektanın, yok beyazlatıcının, yumuşatıcının, ağırlatıcının, şunun bunun olmadığı, işte kirlileri beyazlar, renkler diye ayrılmadığı öyle bir dönem biliyorsunuz. Yani üç defa yıkayınca görüntü, koku, dokunuş itibariyle necaset kalmayan bir şey bizde İslamca temizdir. Bu anlamda aşırı pimpiriklilik, işi yaparken ki aşırı mükemmeliyetçilik aile huzurunu yok eder. 38. madde ailede sosyal yetersizlik, sosyalleşememe, bir yerde birlikte gidememe, bir yerde bir ziyaret yapamama, bir yeri birlikte gezememe. Şu cennet vatanın her köşesi bir hazine, orada bazı sosyal faaliyetlerde bulunamama. Hem çocuklarda özgüven eksikliği oluşturur, hem de kendi kabuğuna çekilmiş, hiçbir şey yetemeyen, kabuğuna çekilip ölümü bekleyen bir hava doğurmuş olur. Korona bahanesini onun arkasına sığınıp bu konuda kullanmayalım. Şu anda sosyal medya üzerinden, internet üzerinden, telekonferans, video konferanslarla bile sosyal faaliyetler yapılabiliyor. 39. madde, paylaşım eksikliği. Çocuklarımız paylaşmıyorlar. Akrabalarıyla, kardeşleriyle, arkadaşlarıyla, toplumla, fakir fukarayla paylaşmıyorlar. Allah'ın bizi kandıracak hali yok aziz dostlarım. Allah, aziz olan Allah, eksiltmez, fazlasıyla verir. Yeter ki biz o paylaşalım. O paylaşım kültürü bir iç huzur getiriyor. Ailedeki huzursuzluğun en önemli unsurlarından bir tanesi bu. Paylaşmayınca Rabbena hep bana, bizdeki huzur da gidiyor. 40. numara tembellik. Tembellik, tembellik diyorlar ya. Şöyle bir bakalım etrafımıza. Bütün dünyanın bizi yutarcasına üstümüze geldiği günümüz dünyasında. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana mazlumları mahveden, galip alçakları, güçlü olan haksızları sevindiren, hep kendi soykırımcı çetelerinde insanları sömüren, mahveden, kaynakları talan eden, ülkeleri mahveden beşli çetenin kazandığı bir dünya düzeninde şu anda tembelliğin daha büyük bir vebali vardır. Ne olursunuz çalışalım aziz dostlarım. Kendime de söylüyorum, daha fazla çalışalım. Baki kalan kubbede hoş bir seda, öyle diyor şair. Avaze-i şu aleme davud gibi sal. Baki kalan şu kubbede bir hoş sedaymış. Bizden bir iz kalacak, hoş bir seda kalacak. Bu da işimiz olacak. İşimizin çok kaliteli olması. Bakın nasıl bir medar iftarımız oluyor. Bir kişi çok iyi bir şekilde çalışınca, işini mükemmel yapınca nasıl alemi İslam'ın medar iftarı oluyor Selçuk Bayraktar? Aynen öyle. Tembelliğimizi yenip başarılarla taçlandırdığımızda ülkemiz de, ümmeti Muhammed de bundan çok nasiplenecek, bundan çok faydalanacak. Aziz dostlarım, sizden bir özür diliyorum. Özür borcum var. Ben bugün 52. maddeye kadar gelir ve bu programı bitiririm diye düşünmüştüm ama yetmedi. 3. bölümünü çekeceğim gelecek hafta. Ailede huzurumuzundaki engeller. 41. maddeyi de anlatayım. Hani 41,5 kere maşallah derler. Burada kalalım. İnşallah 42. maddeden devam ederiz gelecek hafta. Duygusal dalgalanmalar ailenin huzuru önünde, yani günü gününe, anı anına uymayan. Bana soruyorlar hocam, bazen iyi bir insan olmak nedir diyorlar. Arkadaşlar diyorum, kardeşlerim, dostlarım, tahmin edilebilir bir insan olun, iyi insansınızdır. Kötü olabilirsiniz, bakın. Kötülüğünüz tahmin edilebiliyorsa yine zararınız olmaz. Yani Allah muhafaza, çok özür diliyorum. Bir hırsız mesela, biliyorsanız ki bir odaya gittiğinde çalacak, hep tahmin o şekilde doğruysa, hani o odaya onu koymazsınız. Kasaya onu koymazsınız, kuyumcu dükkanına onu koymazsınız, çalmayı önlersiniz. Hayırda ve şerde tahmin edilebilir bir insan olmak, insana olan zararımızı azaltır. Dolayısıyla huzursuzluğu yok eder. Olumlu manadaysa şunu kastediyorum. Yani eve geldiğimizde iyi bir konuşma yapacağımızı, hal hatır soracağımızı, onlara bir şeyler getireceğimizi tahmin etsin insanlar. Hal hatır sorup onlara sarılıp kucaklaşacağımızı, onları önemseyeceğimizi tahmin etsinler. Ya da biz eve gittiğimizde onların bizim için güzel bir şeyler hazırladıklarını, bizi özlediklerini ya da birine bir merhaba derken cevap alabileceğimizi, merhaba diyoruz, adam suratını asıp gidiyor. Ne oldu abi? Ben sana kırıldım. Ya dün akşam kırılmamıştın. Ya dün bir şey duydum, kırıldım. Hani biz zikzaklı, böyle EKG çizgileri gibi inişli çıkışlı, evet hayat inişli çıkışlı bir yolculuktur ama ilişkilerde istikrar lazımdır. İlişkilerin istikrarı bir şekilde belli bir, öbür türlü yorar. Hani bir dere in bir tepe çık, bir dere in bir, yorar yani insanı. Bu dalgalanmaları minimize eden insanlar aynı zamanda duygularına hakim olabilen, duygularını yenebilen insanlardır. Nefis terbiyesinden geçmiş olan insanlardır. Bu anlamda duygusal dalgalanmalarınız varsa, özellikle çok sık rastladığım, sevdiğim insanlarda ani parlamalarınız varsa bunu biraz daha törpülemeniz, biraz daha böyle uhulet ve suhuletle, bu dönem için buna çok daha fazla ihtiyacımız var. Gönlümüze giren insanların çok ortak bir özelliği, aşırı kızıp, bağırıp, çağırıp kalp kırmamalarıdır. Gönül insanları gongulden konuşur. Gongluğumuzu hoş tutar aziz dostlarım. Bu anlamda kimseyi duygusal anlamda da, sözlü olarak da, fiziksel manada da taciz edip, yıpratıp mahvetmediğimiz bir hayat tarzımız olsun. Can dostlarım, Erkan Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Araçları programının sonuna geldik. 40. programı işledik sizlerle. İnşallah kalan 12 hafta, az evvel size de söylediğim gibi 12 kitap ya da 24 kitap okuyarak korona yılımızı, Covid yılımızı unutulmaz kılarak, ya ben bugüne kadar hiçbir yılda 24 kitap okumadım, 24 kitabı eşle, dostla, aileyle paylaşmamıştım, 24 tane farklı beceri, farklı bilgi kazanmamıştım, hayatımı 3 aylık zaman zarfında hiç bu kadar daha değerli kılmamıştım gibi unutulmaz kılsın bu felaketler yılı, güzellikler yılına dönsün. Hepinize yeniden hayırlı cumalar diliyorum. Hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.